Merhaba sevgili Yeni Hayat izleyicileri. Bugün Almanya gündemiyle yeniden karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra tekrar programlarımıza başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Yücel Özdemir. Yücel Özdemir'le bugün Almanya'da olup bitenleri konuşacağız. Hoş geldin sevgili Yücel Özdemir.
Merhaba Selçuk.
Son dönemde özellikle İsrail'in Gazze saldırısından sonra Almanya'da nasıl bir hava var? Protesto gösterileri devam ediyor. Almanya'da Yahudi aydınları açıklamalar yapıyor. Tüm bunlara ilişkin Almanya'daki tartışmaları bir birlikte değerlendirelim istedik. Ne oluyor? İsrail'in saldırısı sonrası Almanya'da başlayan tartışmalar ve bugün halen tartışmalar sürüyor. Senin gözlemlerini almak istiyoruz. Bu hafta Almanya'nın gündeminde neler var? Bunları birlikte bir konuşalım. Söz sende diyelim.
Gündemde tabii Selçuk sen de izliyorsun yoğun bir şekilde İsrail-Filistin tartışması, onun Almanya'ya yansıması konuşuluyor, tartışılıyor. Tabii Almanya tarihsel nedenlerle bizim İsrail'e karşı bir sorumluluğumuz var. Tarihsel sorumluluğumuz var ve İsrail'in güvenliği bizim devlet güvenliğimizdir. Bunu çok hepsi üstte arka arkaya bunu söylüyor. Yani Staatsräson diye Almancasıyla. Bu ne öne çıkarıyorlar Cumhurbaşkanlığından hükümet partilerine, başbakana? Şimdi Almanya'nın güvenliği bu kadar, İsrail'in güvenliği bu kadar güçlü olunca da Almanya'da Filistin'i destekleyen bütün gösteriler, mitingler engelleniyor, yasaklanıyor. Berlin'de yasaklanıyor. Berlin'in Neukölln ilçesinde daha çok Filistin ve diğer Arap ülkelerine gelen insanlar var. Orada adeta Filistin bayrağıyla sokağa çıkmak yasak. Yani çıkan herkesi durduruyorlar, soruyorlar. Bir kriminalize etme süreci var. Gerçekten de korkunç bir süreç var. Diğer kentlerdeki mitingleri de yasakladılar. İnsanların düşüncelerini ifade etmesinin önüne geçiliyorlar. Yani bu ülkede ya bu şiddet bitsin, bu savaş bitsin. Gazze yerle bir ediliyor. Evet, İsrail'e yönelik saldırı mahkum ediyoruz. Hamas'ın terör saldırısını kabul etmiyoruz insanlar diyor. Ama aynı şekilde İsrail'in yaptığı da normal değil. Bunu da protesto ediyoruz demek adeta suç haline getirildi. Gerçekten de düşünce özgürlüğü bu konuda sınırlanıyor. Yayınlara önce bir programa katılıyorsanız, bir gazete röportaj veriyorsanız önce bir Hamas'ı mahkum et, onun üzerine konuş, ondan sonra tarihsel arka plana gidiyorsan git. Yani biraz böyle bir çifte standart, müthiş bir çifte standart havası şu anda Almanya'da ne yazık ki çok fazla. Ama bu süreçte demin sen de ifade ettiğin Almanya'da yaşayan Yahudiler barıştan yana çağrı yapıyorlar. Yani Filistin'in bu şekliyle, Gazze'nin bu şekilde saldırıya uğraması gerçekten de hiçbir ölçüsü yok. Yani şimdi 4500'e yakın insan öldürüldü Gazze'de. Bunlar Hamas üyesi mi? Bunlar terör üyesi mi? Hayır. Bütün görüntüler gösteriyor bunların siviller olduğunu, çocuklar olduğunu gösteriyor. Yani Hamas'tan intikam alacaksın diye oradaki sivilleri öldürmeye hakkınız yok diyor Yahudi aydınlar. Gerçekten Yahudi aydınları bile Berlin'de gözaltına alındı. Yani barış çağrısı yapılıyor diye gözaltına alındı. Buna karşı en azından hem Filistin hem Yahudiler tarafından çıkarılacak bu barış çağrısını desteklememiz lazım, güçlendirmemiz lazım. Ancak bu şekliyle çatışma ortamı giderilebilir ve halklar arasında düşmanlık, nefret körüklenmez ve bunun üzerinden bir arada yaşama mümkün olur. Ve böylece İsrail'in güvenliği de sağlanabilir Selçuk. Hani Alman devletinin siyasi çizgisi şu: yani ne kadar İsrail'e askeri destek verirsek, ne kadar politik destek verirsek, ne kadar ekonomik destek verirsek İsrail o kadar güvenli olur. Halbuki öyle değil. Yani ne kadar İsrail rejimine, İsrail devletine destek verirsen onlar da bu destekle Filistin halkına daha fazla saldırıyor, daha fazla çatışma çıkıyor. Halbuki bir arada iki devletli çözümü için diyalog çağrısı yaparsa daha iyi olur. Ama şu anda Almanya hükümeti bundan çok uzak. Yani Başbakan Olaf Scholz şeye gitti, Tel Aviv'e gitti, Dışişleri Bakanı gitti, Savunma Bakanı gitti. Herkes askeri moddan konuşuyor. Barış modundan konuşan ise halklar desek daha iyi olur, daha anlamlı.
Arada bir şey daha sormak istiyorum da şu son dönem ne kadar doğru bu açıklamalar bilmiyorum ama belki sen bu konuda daha iyi biliyorsun. Almanya'nın bazı politikacılar şöyle açıklamalar yapıyor. Yani Filistin yanlısı tutum içerisinde olanlar sınır dışı edilecek. Hatta bundan birkaç gün önce sanırım bir gazetecinin Filistin yanlı bir konuşma, bir mesajından dolayı sanırım işine son verilmiş. Bazı futbolcular da İsrail kınayan bir takım mesajlardan dolayı takım kadrosuna alınmıyor. Hatta son olarak sanırım bundan kaç gün önce İsviçre'de Fazıl Say'ın konseri iptal edildi. Sebebi de Fazıl Say'ın İsrail'i kınayan bir mesajın olmasından kaynaklı. Şimdi basında da yani Alman basında da görebiliyoruz. Hakikaten bu durum nereye kadar gidecek? Yani sürekli insanlar tehdit ediliyor. İsrail yanlısı olmadığın sürece Filistin destekçisi olmak ciddi bir sıkıntı olmaya başladı. Bu sınır dışı tehdidi nedir? Yani kimler sınır dışı edilecek? Nasıl bir tehdit bu?
Onu bugün İçişleri Bakanı da söyledi. Gerçekten İsrail'in güvenliğini, İsrail'in varlığını kabul etmeyenlere ülkemizde yer yok. Ama bu kabul etmeyenler kimler? Yani herhangi bir Alman vatandaşı, bir Alman yurttaşı, bir Alman da bu soruyu sorgulayıp yani özellikle barış çağrısı yapabilir. Bunu nereye sınır dışı edeceksiniz? Yani bunu söyleyenler sadece Filistinliler değil ki, bu ülkede yaşayan göçmen olsun, yerli olsun ki bugün mitinglerde sadece Arap ülkelerine gelen insanlar yok. Alman antifaşistleri, demokratları, savaş karşıtları da bu eylemlere katılıyor. Onlar da iki devletli çözümü talep ediyorlar. Bu bir kriminalize etme hareketi aslında. Yani Filistin'e ne özgürlük, Filistin'de barış olsun, İsrail ve Filistin halkları bir arada yaşasın ve İsrail'in otoriter rejimi bu savaşın sorumlusudur demenin bir suç haline getirmek istiyorlar ve bu suçu, eğer bu suçsa, bunu sadece Orta Doğu'dan gelen insanlar işlemiyor. Demin söyledim, Yahudi aydınların çağrısı da tam da bu yönde. Bu bakımdan bir kriminalize etme ve korkutma hareketi var. Gösteri ve yürüyüş yasasını sınırlandırıyorlar. Müthiş bir güvenlik önlemi alıyorlar. Köln'deki mitinge katıldım. Ya birden o kadar çok polis sığılıyor ki bir gösteriye, sanki çok büyük bir şey varmış ve buna karşı hemen acil bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor. Ve böylece tabii ki toplum sindiriliyor. Yani Berlin'de biliyorsun dün Cumhurbaşkanı Steinmeier'in parti temsilcilerinin çağrısıyla bir miting yapıldı. İsrail yanlısı bir miting yapıldı. İsrail'deki sivillerin katledilmesi, tabii ki protesto edilmesi lazım. Tabii ki onlara sahip çıkılması lazım. Ama onlar için birçok şey söylerken Filistin'de katledilen siviller için hiçbir şey söylememek gerçekten bu sürecin durdurulmasına bir şekilde hizmet etmiyor ve diğer taraftan Filistin'e barış isteyenleri de kriminalize etmeye yönelik bir devlet siyaseti şu anda ne yazık ki devam ediyor. Ama çok fazla ömrü yok bence bunun, çünkü daha geniş kesimler bunu ifade ediyor ve bu arttıkça da belli bir şekilde hükümet de geri adım atmak zorunda kalacak bence.
Bir de şunu da belirtmek lazım. Sanırım son 1-2 gün içinde biraz daha da yoğunlaştı. İsrail muhalefeti zaten ciddi bir savaş karşıtlığı muhalif bir kesim vardı ama son birkaç gündür sanırım gösteriler de yapıyor İsrail'de. Yani bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiğine ilişkin epey bir gösteri de var. Bu aydınların çağrısı bence çok önemli. Fakat bu aydınların 100'e yakın aydının çağrı yapması acaba Almanya'da farklı kesimler üzerinden bir etki eder mi? Yani bu
Mutlaka.
nedir gelişme diye düşünüyorum.
Mutlaka eder. Çünkü bugüne kadar İsrail'i eleştirmeyen kesimler şimdi bu açıklamayla birlikte daha güçlü bir şekilde İsrail'in politikasını eleştirebilir. İsrail'le Yahudiler arasına bir fark koymak lazım. İsrail'i eleştiren herkes antisemitist değil, yani Yahudi düşmanı değil. Belli bir nedenden dolayı İsrail devletini ve hükümetinin politikasını, ifade ettiğin gibi, dünyanın her tarafında ve İsrail'in içerisinde de insanlar eleştiriyor. O suç olmaması lazım ama tabii ki Yahudi düşmanlığı bir suç olması gerekiyor. Çünkü Yahudiler de bir inanç ve onların da diğer inançlar ve haklar gibi yaşama, kendi hayatlarını sürdürmeye hakkı var.
Şimdi bir ikinci soruya geçelim de özellikle Almanya'nın son dönem açıklamaları ve İsrail desteği topyekün bir zaten bir hükümet politikası bir biçimden bütünüyle İsrail'i destekliyor. Acaba Almanya'nın Orta Doğu politikasında bir değişiklik mi görüyoruz? Çünkü şöyle de bir şey yani Birleşmiş Milletler'in o kara hareketine karşı çıkmasına rağmen kara hareketin durdurulması gerektiğine ilişkin açıklama yapmalara rağmen kara hareketinde İsrail şu anda halen ısrar ediyor. Almanya hem bu Birleşmiş Milletler üzerinde ciddi bir etkisi de olduğu söyleniyor. Önce şundan girelim. Almanya'nın Orta Doğu politikasındaki değişiklik ne? AB'nin bu konuda tutumu ne olacak? Bundan sonraki süreçte tutumu ne olacak?
Almanya zaten İsrail'in korunması, İsrail'in güvenliğini dış politikanın öncelikleri haline getirdiği için orada bir değişiklik yok. Değişiklik şu, eskiden sözde de olsa iki devletli çözümden yana Filistin'in bir devlet olarak kendisini tesis etmesinden yana ve bunun diplomatik ilişkileri de sürdürüyordu. Bunu bir yana bıraktı. Yani her iki taraf arasında diyalog ve çözümün dile getirilmesi konusundaki söylemini bir tarafa bıraktı. Tamamen İsrail yanlısı bir siyaset izledi. Diğer bir tarafta da şu, bütün Avrupa Birliği'ni bu konuda arkasına alacağını düşünüyordu ama şu anda öyle değil. Avrupa Birliği aslında bölünmüş durumda. Belçika, ondan sonra İspanya gibi ülkeler bu politikaya reddediyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin bir bütün olarak İsrail'in yanında olmasını eleştiriyorlar ve açık bir şekilde Filistin halkının da sorunlarına sahip çıkmasını söylüyor. AB İsrail konusunda bölünmüş durumda.
Evet. Şimdi Almanya'nın diğer bir gündemine geçelim istiyorsan. Yani bu Filistin tartışması, İsrail-Filistin meselesi tartışmalı önümüzdeki dönem daha da yoğunlaşarak devam edecek. Bugün Almanya'da gündemde olan senin de buna ilişkin yazdığın şeyler vardı. Sol partiden ayrılan bir grup, yani başının Zara Wagner'in çektiği grup yeni bir parti kurma ilan etti. Buna ilişkin ne durumda, yeni partinin programında ne var ve Almanya'da hakikaten etkili bir parti olacak mı yoksa nasıl bir gelişme için parti neler yapacak ya da programına ilişkin bir bilgi şu anda var mı?
Evet, bilgi var. Yani bugün sabah saat 10'da Zara Wagenknecht ve yeni derneği kuran kişiler, yani Zara Wagenknecht'in adıyla anılan bir dernek, Bündnis Zara Wagenknecht, yani Zara Wagenknecht İttifakı, Vernunft und Gerechtigkeit diye bir şey de var. Akıl ya da sağduyu diye çevirebileceğimiz akıl ve adalet diye bir dernek kuruldu ve bu derneğin birinci amacı da önümüzdeki dönemde Ocak ayının ortasına kadar bir parti kurmak için çalışma yapmak. Tabii ki derneğin isminin bir Zara Wagenknecht'te anılması negatif bir şey. Yani kişi merkezli bir dernek kuruluyor ve o kişi de çok ünlü ve popüler olduğu için onun üzerinden bir tanımlamayla bu işi götürürüz diye bir anlayış ifade ediliyor. Anlaşılabilir ama kişinin bu kadar merkezde olduğu bir dernek, ondan sonra partileşecek bir durum. Bu kişi yarın valla ben artık bu işte yokum, çok yoruldum derse ne yapacaklar? Ki Zara Wagenknecht daha önce Auschwitz hareketinde bunu yaptı. Bir Auschwitz hareketi kurdu. Ondan sonra dedi ki ben dedi bu işin içinde yokum, ayrılıyorum. Ondan sonra zaten bitti gitti. Şimdi ne var? Bu sol partili bunlar. Uzun yıllardır sol parti içerisinde görev yapıyorlardı değişik kademelerde. Bugün 10 tane milletvekili istifa etti. Bu istifa edenler fraksiyon içerisinde kalmak istediklerini söylüyorlar. Çünkü sol partinin 38 tane milletvekili var. Bunlardan 2 tanesi daha istifa ederse sol parti meclis grubu olmayacak ve sadece bir grup olacak, imkanlardan yararlanamayacak. Şimdi diyorlar ki hem biz ayrı parti kuracağız hem de fraksiyon içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Çünkü orada çalışanlar var. Ne olacağını bilmiyoruz. Önemli olan şu, hangi politik misyon ve amaçla böyle bir parti kuruluyor, kurulma çalışması yürütülüyor. Aslında kamuoyunun da yoğun bir şekilde beklediği buydu. Bugün basın toplantısını canlı olarak izledim. 4 tane ana madde söyleniyor. Bir tanesi ekonomi. ekonomik gidişattan rahatsız. Ama ekonomik gidişatın neresinden rahatsızsınız dediği zaman Rusya'ya ambargolar, diğer ekonomik gelişmeler Alman sermayesinin, Alman ekonomisinin aleyhine işliyor ve biz bunu acil bir şekilde değiştirmemiz lazım. Yoksa 10 yıl içerisinde Alman ekonomisi, daha doğrusu bunu biz Almanya sermayesi olarak ifade edelim, dünya çapında rekabet gücünü kaybediyor. Bu da dolayısıyla Almanya'nın dünya çapında rekabet gücünü arttıracak, Alman sermayesinin çıkarlarını koruyacak yeni bir ekonomik politika olması lazım. Bunun yolu da ucuz enerji ve teknolojik gelişmelere uyumlu bir süreç işlemesi lazım. Diğerine, ikinci madde, özetle sosyal adalet. Sosyal adaletin olmadığını zaten şu anki sol parti de söylüyor. Yoksulluk artıyor, fakirlik var, düşük ücretli işler yaygın, asgari ücretteki çok yetersizlik var. Buna bir çözüm getirilmesi lazım. Çözüm getirilmesi ne? Açık bir şekilde kamulaştırmayı savunmuyor. Açık bir şekilde çok fazla kazananlardan yüksek derecede vergi alınmasını savunmuyor. İşte bu da giderilmesi lazım. Üçüncü nokta, o da önemli olan şu, dış politika. Hani demin konuştuk, Almanya dış politikasını diyalog ve müzakere üzerine kurması lazım. Yurt dışına asker göndermemesi lazım. Gorbaçov'un ve Willy Brandt'ın dış politikasına sahip çıkalım. Hani Willy Brandt da biliyorsun Sovyetlerle ilişkisinde daha diyalogdan yanaydı, daha uzlaşmacı bir çizgiydi. Gorbaçov da bu sefer Amerikalılarla daha uzlaşmacı bir çizgi içerisinde oldu. Gorbaçov'un izlediği siyaset Sovyetlerin sonunu getirdi. Şimdi Almanya agresif bir dış politika yapmasın, Rusya'yla demin anlattığım nedenle iyi ilişkiler kursun ve müzakere yöntemine daha fazla ağırlık veren bir dış siyaset izlensin. Ne kadar olur? Bu emperyalist paylaşımda bir taraftan Alman sermayesinin güç toplamasını istiyorsun. Alman sermayesinin güç toplaması aynı zamanda kendisini yurt dışındaki pazarlarda bir güç haline getirmesi lazım. Askeri yöntemler de zaten bu güç için kullanılıyor açıkçası. Onun için biraz tartışmalı. Ne kadar olur? Hani Ukrayna'ya silah verilmesi konusunda mesafe konuyorlar. Ne kadar hayata geçirilir bunlar bilmiyorum. Bir sonuncusu da kısmen de haklı ve önemli. Demin de İsrail konusunda söylediklerimiz birçok konuda eğer sistemin partileri, sistemin medyasının dışında bir şey söylüyorsanız hemen sizi damgalıyorlar, yaftalıyorlar. Ya Rusya yanlısınız, ya Putin'in uşağısınız, ya Hamas'ın sözcüsüsünüz gibi genel bir kanı var, yaygı var ve yapıştırmalar var. Onun için diyorlar ki herkesin düşüncelerini özgür bir şekilde ifade ettiği bir ortam yaratılsın diyor. Bu dört ana ayak üzerine kurulmuş ama sorular geldi basın toplantısında. Örneğin Zara Vankreş sığınmacılar konusunda ne diyor? Çok açık bir şekilde illegal göçe karşıyız dedi. Bizim ülkemizin kapasitesi dolmuştur dedi. İşte konut sorunumuz var. Onun dışında işte kreşlerde sorunumuz var. Eğitim sorunu vesaire vesaire. Biz artık daha fazla sığınmacı alacak durumda değiliz. Ama sığınma bir insan hakkı. Sığınma başvuranlar Avrupa Birliği dışında iltica başvurusu yapsın, ona göre alınsın. Bu zaten Avrupa Birliği'nin şu anki hükümet partilerinin istediği bir şeydi ve onların savunduğu bir şey. Bu nedenle sığınma konusunda açık bir şekilde resmi politikayı savunuyorlar. Şu anki hükümetin politikasını savunuyorlar. Sol değerleri, dayanışma değerlerini bir tarafa bırakmışlar. Savaşın ve insanların neden göç ettiğini sorgulama olmadı. Daha önce Zara Vankreş bunu biraz yapıyordu ama bugün hiç onu sorgulamadı. Eğer insanlar yerlerinden, yurtlarından göç ediyorsa öncelikle bunların nedenlerini ve bunun içerisine Alman devletinin de dış siyasetini sorgulamayı koymadı. Böylece yaptı. Yani bu konudaki tavrını net bir şekilde gösterdi. Şubat ayında parti kurulacak. Haziran ayında Avrupa Parlamentosu seçimlerine girecekler. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde alacakları oy partinin nereye gideceği konusunda gösterge olacak. Ondan sonra sonbaharda Saksonya, Brandenburg ve Thüringen eyaletlerinde oylama seçimleri yapılacak. O seçimlerde katılacaklarını söylediler. Sol partiye bir rakip olacak tabii ki. En çok gözüne taktıkları yönde hükümet partilerinden kayıp ve AfD'den oy alma. Yani AfD çünkü biliyoruz Doğu Almanya'dan başlayarak, sen de biliyorsun onu, bir oy kayışları var. Bir protesto nedeniyle oy kayışları var. Bu protesto oylarına yeni bir liman olmak için ve AfD'ye karşı da bir pozisyonu var tabii ki. Hani ırkçılarla birlikte çalışmayacağız. Tavrımız net bu konuda, onu söylüyorlar. Ama AfD'den ne kadar oy getirecek? Hükümet partilerinden kaçan oyları ne kadarını Darabağ Güneş Partisi bu söylemle, yani yeni bir programda yeni bir değişiklik yapmadan, toplumsal dönüşüm konusunda bir vaat vermeden ve kişi merkezli bir siyaseti yapınca nereye gider, onu da izleyip bakmak lazım, beklemek lazım. Gerçekten hani şu anda kamuoyu anketlerinde %20, %25, %26 oy alabileceği söyleniyor. Ama bilemiyoruz yani bunların ne kadar gerçekçi, ne kadar spekülatif olduğu konusunda tabii ki şu anda ne söylüyor, yalan olur.
Yani önümüzdeki dönem bu biraz daha da netleşecek. Yani parti kurulu, evet, transfer ve süreç nereye götürecek bu partinin, önümüzdeki dönem daha iyi anlayacağız. Başka Almanya gündeminde bu hafta özellikle tartışılan başka bir konu var mı daha? Yani İsrail ve Filistin meselesinin dışında yeni bir tartışma gündemde mi?
Şu anda ağırlıklı konular bunlar Selçuk. Hani daha sonra şey olursa önümüzdeki hafta onları da devam ettiririz.
O zaman bugünkü gündemimizi kapatalım, programımızı kapatalım. Önümüzdeki haftalarda tekrardan Almanya'daki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bugün 4-5 ay sonrası ilk programımız. Önümüzdeki dönem programlarımız işte Almanca ve farklı gündemlerle devam edecek. Haftaya yeniden farklı bir gündemde, Almanya'nın farklı gündemleri tartışmak üzere hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ediyorum bu arada. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.